Ayrım 4.
Gül'ün bahsettiği yabancı kuruluşlar ABD, İngiltere ve İsrail'in büyükelçilik görevlileri ve istihbarat elemanlarıydı. 1997 yılında kısa adı ADL olarak bilinen Anti-Defamation League adlı Amerikan Yahudi Kurumu'nun başkanı Abraham H. Foxman ve ekibi Türkiye'ye geliyordu. Foxman ve ekibi Ankara'da Abdullah Gül ve Fehim Adak'la görüşüyor, doğrudan Amerikan yönetiminin önemli ve stratejik mesajlarını iletiyorlardı. O günlere kadar Yahudi kuruluşları ve ABD ile İngiliz elçiler arasında yapılan görüşmeler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor, CIA Orta Doğu Masası şeflerinin organizasyonları belirginleşiyordu. ADL heyetiyle konuşan ve bir zamanlar ben Türk değil Arap milliyetçisiyim diyen Fehim Adak, Yahudi toplumuyla olan diyaloglarının süreceğini belirtiyordu. Söz sırası kendine gelen Gül ise adeta döktürüyordu. O görüşmede Gül şunları söylüyordu. Türk halkı Yahudi vatandaşlarına karşı hoşgörülü ve dosttur. Antisemitik açıklamalar yani Yahudi aleyhtarı konuşmalar kıyıda köşede kalmıştır. Halk arasında yankı bulmamaktadır. Gül Yahudi aleyhtarı konuşmaların kıyıda köşede kaldığını, Yahudilere Erdoğan'ı götürüp Erdoğan'ın da bu şekilde konuşmasını sağlayarak Yahudilerin ve ABD'lilerin güvenini kazanıyordu. 11 Haziran 2005 tarihli AKP ve Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Vakit Gazetesi, her yıl verilen ödüllerden birini daha haber yapıyordu. ADL yani Anti-Defamation League'in çevik bire verdiği aynı amaçlı ödül için Yahudilerden üstün hizmet madalyası başlığını kullanırken, Tayyip için hafif bir kıvırtma yaparak Musevilerden cesaret ödülü açıklamasında bulunuyorlardı. Gerçekte ADL bu ödülleri kendilerine üstün hizmet edenlere veriyordu. Tayyip'in ödülü almasını Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Devlet Bakanı Ali Babacan ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül izliyordu. Tayyip ödül alırken şöyle döktürüyordu. Musevi düşmanlığı utanç verici bir akıl hastalığının tezahürüdür. Katliamla sonuçlanan bir sapkınlıktır, sapıklıktır. Soykırım, etnik temizlik, ırkçılık, İslam düşmanlığı, Hristiyan düşmanlığı, yabancı düşmanlığı ve terörizm geçmişten bugüne kadar devam ede gelen aynı kötülüğün farklı yüzleridir. Başka dinlere hoşgörü göstermek bize peygamberimizin mirasıdır. Musevi düşmanlığının Türkiye'de yeri yok. Oysa Meclis Başkanı AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç, 3 Kasım 2002 seçimleri öncesi şeref madalyalarımız dediği konuşmalarında Yahudiler için şöyle diyordu. Şöyle bir hadisi şerif var, Müslümanlarla Yahudiler harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Bu harpte Müslümanlar galip gelecektir. Öylesine galibiyet ki Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacak, ağaçlar haber verecektir. Ey Müslüman, arkama Yahudi saklandı, gel onu öldür diyeceklerdir. Gül'ün Arınç'la düşüncelerinin ayrıldığı başka konular da oluyordu. Abdullah Gül çok koyu bir Hülya Avşar hayranı. 17 Kasım 2002 tarihli Vatan Gazetesi'ne göre Hülya Avşar'ı beğeniyor ancak bunu bir kez açıkça söylediği için Milli Görüş camiasından aldığı tepkiler nedeniyle bunu tekrarlamaktan kaçınıyor. Oysa Bülent Arınç Tekirdağ Malkara'da yaptığı konuşmada Hülya Avşar için "Fettan bir kadın her önüne gelenle düşüp kalkıyor" diyordu. Abdullah Gül sayısını hatırlayamadığı kadar hacı olduğunu anlatırken kendisine Bill Clinton'ı ve Tony Blair'ı örnek aldığını söylüyordu. Tayyip'i Yahudiler ile buluşturdu. Gazeteci Sabahattin Önkibar, ADL Başkanı Yahudi Abraham Foxman ile Tayyip Erdoğan'ın ilk buluşmasını anlatıyordu. Bu buluşmada Gül'ün rolü tüm çıplaklığıyla görülüyordu. Önkibar köşesinde bu ilginç görüşmeyi sürpriz randevu başlığı ile veriyordu. Adı Anti-Defamation League, kısa adı ADL olan bu kuruluş Musevilerin bütün dünya tarafından bilinen en etkin örgütü. Merkezi ABD'de olan ve Kongre ile Beyaz Saray'daki etkisi ile de bilinen örgütün kuruluş gerekçesi, Yahudilere karşı yapılan hakaret ve karalama kampanyalarına karşı çıkmak. Kuruluş ya da örgütün son dönemlerdeki ilgi alanlarından biri de radikal İslami hareketler. Bu bağlamda Türkiye ile de ilgililer ve bizdeki radikal İslami çevreleri yakından izliyorlar. Türk Cumhurbaşkanı ve Başbakanların ABD seyahatlerinde üst düzey sorumluları ile mutlaka görüştükleri bu Musevi kuruluş, aynı zamanda Türkiye'nin ABD'deki Rum ve Ermeni lobilerine karşı en etkili silahı ya da yoldaşı. İşte ABD yönetiminin dışında finans ve medya dünyasında da büyük ağırlığı olan bu dünya, Musevi örgütünün başkanı Abraham Foxman birkaç gündür İstanbul'da. Foxman, emin olduğum bir kaynaktan dinlediğime göre Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme için ülkemize gelmiş. Erdoğan, Abraham Foxman'dan alınan randevuya rağmen görüşmekten çekiniyordu. Gül ise kendisini ikna için epeyce ter döküyordu. ABD'li Musevi Önder gelmiş gelmesine de randevusu olmasına rağmen Tayyip Bey'le başlangıçta görüşememiş. Bunun üzerine Abraham Foxman'ın Erdoğan'la olan randevusuna aracılık eden kamuoyunun tanıdığı iki isim telaşlanıp soluğu Abdullah Gül'de almış ve misafirin ehemmiyetini anlatarak Tayyip Bey'i görüşmeye ikna etmesini istemiş. ADL'nin gücü ve önemini bakanlık günlerinden de bilen Abdullah Gül, dinlediğime göre Erdoğan'ı hemen aramış ve Foxman'la görüşmenin önemini anlatmış. Tayyip'ten cevap: Abdullah Bey, bu insanların ehemmiyetini biliyorum. Ancak ya buluşma basına sızar ve görüşmemiz duyulursa ben ne yaparım? Hocanın taifesi ruhumu şeytana satmakla itham etmez mi beni? ADL için Erdoğan nezdinde arabuluculuk yapan Abdullah Gül'ün cevabı ise bu tür görüşmelerle ilgili nasıl bir yaklaşımı olduğu konusunda ilginç ipuçları veriyordu. Gül'den cevap: Doğru, böyle bir risk var ama görüşme gizli tutulur. Çok çok duyulursa yalanlar, kabul etmeyiz. Bu buluşma dışarıya vereceği mesajlar anlamında fevkalade önemli. Erdoğan: Evet öyle ama açıkçası yanlış yorumlanır diye ürküyorum. Adam hala İstanbul'da mı? Gül: Evet, haber bekliyor. Erdoğan: Tamam, o zaman görüşelim ama çok gizli tutmalıyız. Ayrıca merak ediyorum, bu adamlar neden ısrarla görüşmek istiyor? Buluşma gerçekleşiyor. Ve buluşma gerçekleşmiş. Dinlediğime göre Musevi lider Tayyip Erdoğan'ı bir süredir ilgiyle izlediklerini söylemiş ve dahası Türk toplumunda var olan popülaritesini de biliyorlarmış. Ziyaret sebebi ise Erdoğan'ı yakından tanımak ve görüşlerini birebir dinlemekmiş. Abraham Foxman konuşma boyunca birkaç kez, "Türkiye bizim için çok önemli, yarının da yönetimde söz sahibi olacaklarla dostluk çerçevesinde ilgileniyoruz." demiş. ADL Başkanı bölgeye ve Türkiye'ye tatil amacıyla geldiğini ve bu vesile ile de kanaat depolamak istediğini ifade etmiş. Foxman, kanaat depolamak için yaptığı bu görüşmede aslında tahmin edilmesi hiç de zor olmayan konularda sorular yöneltiyordu Erdoğan'a. Buluşmada Tayyip Erdoğan'ın radikal İslamcı gruplara ve Yahudilere bakışı özellikle gündeme gelmiş. Buna ilaveten Orta Doğu ve İsrail ile ilgili kanaatler de bir bir not edilmiş. Türkiye ile İsrail arasında var olan savunma işbirliğinden İran'a kadar pek çok hassas konuya da girilmiş. 2 saati aşan konuşma ekonomiden jeopolitiğe beyin fırtınası hüviyetli bir ufuk turu olmuş. Abdullah Gül'ün Yahudilerle bu denli içli dışlı olmasında etkin olan isimlerden biri de Ahmet Ertegün'dü. Ertegün'ün Özbekler tekkesine gömülmesi sırasında ve cenazesinde en çok yorulan isimlerin başında Abdullah Gül geliyordu. Gül Ertegün'ün tabutunu sırtında taşıyordu. Yalçın Küçük, Gül'ün eşi için İbrani dediğinde elektriğe tutulmuş bir toy gibi çırpınıyor, hemen bir kağıda kaleme sarılıp mektup yazıyordu. Keza Sabri Ülker de Yahudiliği konusunda Küçük'e mektup yazanların başında geliyordu. Oysa mahkemeye gitseler mahkeme kararı ile soy durumları kesinleşecekti. Gelin Yalçın Küçük'e hak vermeyin. Ahmet Ertegün'ün tam ismi Ahmet Münir Ertegün'dü. Gül'ün oğlunun ismi ise Ahmet Münir'di. Ahmet Ertegün'ün annesinin adı Hayrun Nisa iken Gül'ün eşinin adı Hayrun Nisa'ydı. Tesadüftür, tesadüf. Ahmet Ertegün'ün eşinin adı Mika idi ve kendisi Hristiyandı. Ahmet Ertegün, ABD vatandaşı ve ABD derin devletinin en önemli isimlerindendi. Washington çıkarması. Abdullah Gül'ün 18 Şubat 1997 tarihinde ABD'yi ziyaret edeceği, adeta görücüye çıkacağı planlanıyordu. Görüşmelerin büyük çoğunluğu Yahudi kuruluşları ile yine Amerika'yı yöneten Yahudi kontrolünde olan kurumlarla geçecekti. Nasuhi Güngör tarafından kaleme alınan ve Erdoğan ve Gül'ün ABD ve Yahudilerle olan ilişkilerini anlatan Yenilikçi Hareket adlı kitabının 111. sayfasında yer alan ve Gül'e daha sonra yenilikçilerin önde gelen ismi olma kapısını açan bu geziye biraz daha yakından bakalım. Devlet Bakanı Gül ve beraberindekilerin Washington çıkarmasına büyük ilgi vardı. Abdullah Gül ve beraberindeki heyet ilk olarak Washington'da düzenlenen Türk-Amerikan İş Konseyi'nin yıllık toplantısına katılarak açılışı yaptı. 4 bakan ve üst düzeyde birçok Türk ve Amerikalı yetkili, siyasetçi ve iş adamlarının katıldığı toplantıya rağbet oldukça fazlaydı. Gül Amerika'daki temaslarında önemli mesajlar veriyordu. ABD ile ilişkilere önem veriyoruz. Gizli ambargo kalkmalı. Demokrasi ve laiklik önemli. Sincan'ı büyütmeyin. Her şeyden önce Avrupalıyız. İran komşumuz. Kıbrıs'a yeni yaklaşım gerekli. Refahı söyledikleriyle değil, yaptıklarıyla değerlendirin. NATO konusunda tavrımız açık. Gül ilk olarak ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Barkley'i kabul ederek bir süre görüştü. Türk lobi şirketlerinin seçiminde etkili olan Cumhuriyetçi Barkley ile Gül'ün Türk-Amerikan ilişkilerini gözden geçirdiği ve ortak strateji üzerine görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi. Türk Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Avrupa Dairesi Direktörü Kerry Kavanaugh, Pentagon'dan General Carlos ve diğer üst düzey yetkililerin yer almamasına rağmen gerçekleştirilen görüşmede Kıbrıs ve silah ambargosu konuları gündeme gelmişti. Gül Carnegie'de. Carnegie Vakfı CIA'nın bir kolu gibi çalışıyor. Başkanlığını ise Yahudi ve Mason Morton Abramovich yürütüyordu. Abramovich, CIA'nın Orta Doğu masası şefi ve 1996 yılında CIA başkan adayıydı. Fethullah Gülen 8 Şubat 1998 günü Vatikan'a hareket ederken Papa ile buluşmasını Abramovich'in sağladığını şu sözleriyle açıklıyordu. Birkaç ay önce Abramovich cenaplarının yardımıyla bu buluşma gerçekleşti diyordu. İsrail, İngiltere ve ABD siyasi grup olarak AKP'yi, tarikat olarak Nurcuları ve Gülen cemaatini tercih ediyorlardı. Abdullah Gül, ABD'nin önde gelen strateji kuruluşlarından Carnegie Endowment or International Peace'de de bir konuşma yaparak Amerikalıların sorularını da cevapladı. Basına kapalı olan toplantıda Gül, RP'yi anlatmıştı. Eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramovich'in başkanlığındaki bu kuruluştaki toplantıda Gül'ün konuşması hayli beğeni toplamıştı. Abdullah Gül için geleceği parlak ve takıntıları olmayan modern bir isim tanımlaması yapılıyordu. İsrail konusundaki görüşleri bir hayli cesurdu Gül'ün. Bu ülkeyle Türkiye'nin önemli ortak noktaları olduğunu, RP'nin de buna karşı olmadığını söyledi. ABD laikliği istiyoruz. Gül Amerikalı gazetecileriyle bir sabah kahvaltısı yaptı. Türk gazetecilerin alınmadığı toplantıda gündeme gelen konular şunlar oldu. Sincan olayları ve ordunun muhtemel müdahalesi, İran'la ilişkiler ve doğal gaz petrol anlaşması, laiklik, NATO'nun genişlemesi ve Türkiye'nin veto tehdidi, Kıbrıs konusundaki gelişmeler. Gül hükümetinin laiklik anlayışının ABD'nin vurguladığı laiklik anlayışıyla paralel olduğunu vurguladı. Washington Post gazetesinin yayın kurulu ile de görüşen Gül, Türkiye'nin bir Avrupa ülkesi olduğunu söyledi. Gül, Dışişleri Bakanı Vekili ve Yardımcısı Peter Tarnoff ile de bir araya geldi. Görüşmenin detaylarını açıklayan Gül, bakan yardımcısıyla daha ziyade askeri ve güvenlik konularını görüştük. ABD tarafından uygulanan gizli silah ambargosu üzerinde durduk. Bunun kalkması gerektiğini belirttik. Firkateynler konusu gündeme geldi, dedi. Helikopter ve firkateynlerin teslimi için ABD'nin söz verdiğini açıklayan Gül, toplantı esnasında insan hakları konusunun gündeme gelmediğini söyledi. Turkish Daily News'un yemeğinde de konuşan Gül, geçen 6 aylık hükümetleri süresinde her iki tarafın da ilişkiden duyduğu memnuniyeti ifade ettiğini söyledi. Abdullah Gül'ün sık sık muhatap olduğu konulardan biri Sincan ve ertesinde gelişen olaylar ile ilgili oldu. Gül, tankların Sincan'da yürümesini basit bir eğitim programı gereği olarak değerlendirdi. Gül, yoğun bir görüşme trafiği yürütüyordu. Amerikan Müslüman Konseyi üyeleriyle bir görüşme yaptıktan sonra Senato Pro Tempore Başkanı Senatör Strom Thurmond ile bir araya geldi. Ayrıca Washington Times gazetesi yetkilileriyle de görüştü. Gül gizli dünya devletinde. Ve Abdullah Gül temaslarını, eğer bir dünya devleti varsa bunun en azından zihinsel merkezi olan CFR ile, yani Council of Foreign Relations ile tamamladı. Bu görüşmenin önemini Fehmi Koru köşesinde şöyle değerlendiriyordu. Aslında Washington'da Refah Partisi'nin iktidar olmasına bazılarının sandığı kadar ters bakmıyor. Washington'ın esas hazz etmediği Refah Yol'un öteki ordağı Tansu Çiller'e duyulan kızgınlığın temelinde Refah'ı iktidara getirmek yattığı çoktan unutulmuş ama kızgınlık orada duruyor. Devlet Bakanı Abdullah Gül'e gösterilen Refah'ı anlamaya yönelik üst düzey ilgi yönetimin tavrını duşa vuruyor zaten. Ancak New York'ta siyasiler kadar bile bir tutukluk yok. Devlet Bakanı Gül'ün Amerika'nın finans başkentinde yapacağı temaslar, hükümetin ekonomik politikalarını anlatmaya yönelik olacak. Dünyanın en etkili düşünce üretim merkezi olarak bilinen Council on Foreign Relations'ın bir sıfatı da dünya hükümetidir. Gerçekten de CFR ve doğumuna izin verdiği Trilateral Commission ve Bilderberg gibi örgütler, dünya sınırlarına aldırmaksızın faaliyet göstermekteler. İkinci Dünya Savaşı sonrasında San Francisco Konferansı'nı toplayarak Birleşmiş Milletleri oluşturduğu, ardından Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonu'nun kuruluş kararları alınan Bretton Woods Anlaşması'nı kotardığı günden beri CFR dünyanın en güçlü siyasi örgütü. Rockefeller ailesinin ağırlığı hissedilen iş ve finans çevrelerinin etkisindeki bu kuruluş, dünyadaki gelişmeleri doğrudan veya dolaylı olarak belirleyebiliyor. CFR'nin ve yandaşlarının reddettikleri bir iddia, bu kuruluşun tek bir dünya devleti peşinde koştuklarıdır. Belli çıkar çevrelerine hizmet edecek sömürü ve yağma üzerine kurulu bir devlet. BM'nin kuruluşuna o hülyayı gerçekleştirme yolunda bir adım olarak bakanlar çıktı. Şimdi de Amerika'nın güdümünde oluşan yeni dünya düzeninin bir CFR projesi olduğu iddiası var. Bu örgütün 1930'lara kadar uzanan yayınlarına göz gezdirildiğinde tek dünya ve tek devlet gibi kavramlarla sıkça karşılaşılıyor gerçekten. Bu açıdan Abdullah Gül'ün CFR'nin kapalı kapıları arkasında vereceği mesaj çok önemli. CFR her yönden New York'un hassasiyet ve önceliklerini yansıtan bir örgüt. Dünyayı tek dürbünün merceğinden görmek bile finans kapitalin yapısına uygun. Oluşmasına katkıda bulundukları yeni global sistem çok çıkarcı, sömürücü, katılımcılığı öldüren, hak ve özgürlükleri aldırmayan bir düzen de olabilir pekala. İslam dünyasını dışlayarak çaresizliğe de itebilir. Dünyayı ateşe verecek köklü altüst oluşlar finans kapitalin çıkarına uygunsa bunu neden göze almasınlar? Oysa ikna yoluyla daha katılımcı, eşitlikçi, adaletli ve herkesin çıkarına bir dünyaya da geçit verebilir yeni düzen. Gül'ün gizli dünya devleti ziyareti böyleydi. Ancak Abdullah Gül bu ziyaretini daha sonra da tekrarladı. TBMM Dışişleri Komisyonu ile birlikte 2001 Nisan ayında ABD'ye yaptığı ziyarette ilk duraklarından birisi CFR oldu. Bu kez yenilikçi hareketin liderlerinden birisi olarak orada konuşma yaptı. Ayrıca eski Ankara Büyükelçisi ve şimdiki ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Grossman'la da bir görüşmede bulundu. Yahudi Komitesi ve Gül. Abdullah Gül, Amerika'da en etkin kuruluşlardan sayılan Amerikan Yahudi Komitesi ile de bir araya geldi. Gül, 24 Şubat 1997'de ABD'de Türk Büyükelçiliğinde American Jewish Committee ile yaptığı bu görüşmede Yahudilerin en rahat olduğu ülke Türkiye açıklamasını yapıyordu. Abdullah Gül'ün gezisinde birbirinden önemli temasları vardı. ABD Başkanı'nın güvenlik başdanışmanı Yahudi asıllı Sandy Berger, ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Jean Laudal ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Peter Tarnoff ile görüştü. Gül'ün bu gezisinde ABD'nin finans çevreleriyle de sıcak ilişki kurduğu basına yansıdı. Gül, New York Borsa Başkan Yardımcısı George Ugerks ve ABD'nin önde gelen finans kurumları Lehman Brothers ve Merrill Lynch ve Bear Stearns isimli yatırım bankasının yetkilileriyle Türkiye'deki özelleştirme ihalelerini ve enerji sektöründeki yatırımları konuştu. Gül artık ABD'nin en yakından tanıdığı RP'li olmuştu. Bu sıcak diyaloglar Refah Yolu hükümeti düştükten sonra özellikle de Gül yenilikçi harekete öncülük ettiğinde devam edecekti. Ama Gül'ün yer aldığı ya da davet edildiği görüşmeler sadece bunlarla da sınırlı değildi. Abdullah Gül'ün aldığı pek çok davet arasında bir tanesi gerçekten büyük önem taşıyordu. Gül, 1997'nin Ağustos ayında İskoçya'da yapılan Trilateral Commission toplantılarına yapılan davet üzerine devlet bakanı sıfatıyla katılacaktı. TLC toplantıları masonik bir örgütlenme olarak tanınıyor, fakat hakkındaki bilgiler son derece sınırlı kalıyordu. Hiyerarşik olarak Bilderberg toplantılarının bir üstünde yer alıyor. Ancak hükümet düşünce Abdullah Gül bu önemli toplantıya katılamadı. Gül ve Derin Amerika. Nasuhi Güngör, Gül'ün USİP'in düzenlediği toplantıya katılmasını haber yaptığında hem Gül'den hem de danışmanı Murat Mercan'dan tepki aldığını anlatıyor. Yenilikçi Hareket kitabında bu gözlüğü şöyle aktarıyordu. Gül bu önemli toplantıya gidemedi ama en az onun kadar önemli bir başka toplantıya, Türkiye'den katılanlar arasında yer alıyordu. Bu kez adres USİP'ti. Abdullah Gül'ün Amerika'nın en önemli kuruluşlarından olan United States Institute of Peace, Birleşik Devletler Barış Enstitüsü ile olan teması ilk kez Yeni Şafak'ta benim imzamla yayınlanınca 7 Kasım 1997'de hem kendisinden hem de danışmanı doçent doktor Murat Mercan'dan olumsuz tepkiler aldım. İkisinin de tepkileri görüşmenin varlığı ile ilgili değil, görüşmenin yansıtılma biçimi üzerinde oldu. Toplantının Abdullah Gül açısından son derece önemli bir yanı vardı. RP'li kimliğinden bağımsız olarak ve partinin bilgisi olmadan katıldığı en üst düzeydeki bu temas Gül için adeta yeni bir başlangıçtı. USİP konusunda ayrıntılı bilgiye geçmeden önce bu kuruluşun Londra'da düzenlediği toplantıya dönelim. 1997 Kasım'ındaki toplantının Abdullah Gül dışında aslında oldukça dikkat çekici katılımcıları vardı. Örneğin kısa zaman içinde Erbakan'a karşı yürütülen muhalefet içinde önemli bir yer tutan dönemin MÜSİAD Başkanı Erol Yarar da toplantıya katılmıştı. Yarar'ın ismi yenilikçi hareket içinde kısa bir süre için lider adayları arasında geçti. Ancak o da 312. maddeden dur ihtarı alınca sessizce geriye çekildi. Ancak Erbakan'ın bizzat geliştirdiği projeler arasında yer alan MÜSİAD, kısa zaman içinde yenilikçi hareketi destekleyenler arasında yerini aldı. USİP toplantısına Türkiye'den dönemin ANAP milletvekili İlhan Kesici ve DYP milletvekili Ayfer Yılmaz gibi isimler de vardı. Davetli olan TBMM Başkanı Hikmet Çetin ise görevine yeni seçildiği için gidememişti. Ancak Türkiye açısından tanıdık olanlar sadece bu isimlerle sınırlı değildi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Dış Hizmetler Genel Direktörü Mark Grossman ve Morton Abramowitz. Her iki ismin dikkat çekici ortak özelliği Türkiye'de büyükelçisi olarak görev yapmalarıydı. İkisinin de Yahudi olduğunu hatırlamak yerinde olur sanıyoruz. Toplantının diğer önemli katılımcıları arasında ABD Hava Kuvvetleri'nden General Richard Solomon, Savunma Bakanı Danışmanı Walter Slocum, George Mason Üniversitesi Öğretim Üyesi Martin Lipset ve ABD-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi AİPAÇ Başkan Yardımcısı Harriet Zimmerman. Londra'daki toplantının muhtevası genel olarak Türkiye, ABD ve Orta Doğu ekseninde gerçekleşti. Kapatılan RP'nin durumu değerlendirildi. Bunun için de ülkelerinde liderlik kumaşı taşıyan isimler kendi ülkeleri hakkında değerlendirmelerde ve konuşmalarda bulundular. USİP toplantısının yapıldığı sıralarda ilginç bir rastlantı vardı. Tayyip Erdoğan da aynı günlerde Londra'da bulunuyordu. Ancak kendisi bu toplantının en azından resmi katılımcıları arasında yer almıyordu. Merkezde Amerika'dan en etkili Yahudilerinin bulunduğu USİP, deyim yerindeyse tam anlamıyla bir derin Amerika. Statüsü ise bir hayli ilginç. Beyaz Saray'ın ulusal güvenlik örgütü olan NSA ile aynı statüde kabul ediliyor. Ancak zaman zaman USİP'in oluşturduğu konseptler öncelikle ele alınabiliyor. Gerek CIA ile gerekse de Pentagon ile sürekli diyalog halinde bulunan USİP, bir anlamda emekli olan ama emek harcamaya devam edenlerin barındığı bir merkez durumunda. Üyeleri arasında üst düzey askerler, diplomatlar, bilim adamları ve araştırmacılar bulunuyor. USİP'in uluslararası düzeyde ilgilendiği en önemli konular arasında ilk sırada İsrail'in varlığı ve güvenliği geliyor. Ancak bu güvenlik meselesi çok boyutlu olarak ele alınıyor. Askeri, siyasi ve ekonomik açılardan güvenlik konseptleri belirleyen USİP için düzenlediği toplantılarda bu konular öncelikli olarak ele alınıyor. Türkiye gibi Müslüman ülkelerdeki gelişmeler ise ayrı bir duyarlılıkla izleniyor ve toplantıların katılımcılarına İsrail ile ilişkiler konusundaki görüşleri soruluyor. Daha açık bir ifadeyle öğrenilmek istenen şu: Türkiye'de iktidar olma ihtimali bulunan adayların İsrail ve Orta Doğu politikalarını ortaya koymaları. USİP, ABD'nin resmi hiyerarşisinde 1984'ten beri yer alıyor. Kuruluşunun yöneticilerini başkan seçiyor ve senatonun onayına sunuyor. Yıllık bütçesi 10 milyon doları aşan kuruluşun yönetim kurulu her zaman Yahudi ağırlıklı isimlerden oluşuyor. USİP konusundaki bir başka önemli bir not Cengiz Çandar'la ilgili. Yenilikçi hareketin hararetli savunucularından Yeni Şafak yazarı Cengiz Çandar, USİP'te bir dönem çalışanlar arasında yer alıyor. Ekim 1999 ile Haziran 2000 tarihler arasında demokrasi ve İslam konuları ağırlıklı olmak üzere çalışmalar yaptı.